Ayrım 8, sayfa 133. 5 dakika sonra da Faber tel örgüye atladı. Güneye doğru yürüdü. Tüm yönler eşit olunca dümdüz bir yol tutturmak en iyisiydi. Fenerini yakmıyordu. Elinden geldiğince çalıların, ağaçların yakınından gidiyor. Mehtabın birden çıkması halinde dikkati çekerim korkusuyla yüksek yerlerden kaçınıyordu. Toprak sanki yakında bir bataklık varmış gibi ıslaktı. Önünden bir tilki, bir av köpeği kadar hızlı, bir kedi kadar zarif bir biçimde geçti. Askeri bir alanın belirtilerini gördüğünde saat 11.30 olmuştu. Gerçekten de acayip bir görünümdü bu. Bulutların arasından sıyrılan ayın ışıkları altında yarım mil kadar ötede ordu barakaları olduklarından hiç kuşku bulunmayan bir sıra tek katlı yapı vardı. Faber hemen yere uzandı ama gördüklerinin gerçekliğinden kuşkulanmaya başlamıştı bile. Çünkü barakalarda ne ışık ne de gürültü vardı. 10 dakika kadar hareketsiz kaldı, sonra ileriye doğru sürünerek gitti. Yaklaştıkça barakaların yalnızca boş değil, henüz bitmemiş olduklarını da gördü. Çoğunluğu dört direk üzerine yerleştirilmiş birer çatıdan ibaretti. Bazılarının ise yalnızca tek duvarı vardı. Birden duyduğu bir sesle olduğu yerde kaldı. Birisi gülmüştü. Hareketsiz bekledi. Bir kibrit yanıp söndü. Bitmemiş barakalardaki askerlerdi bunlar. Faber kolunun içindeki şişe dokundu. Sonra yeniden emekleyerek ilerlemeye başladı. Nöbetçilerden uzağa, onların ters yönüne gidiyordu. Yarı tamamlanmış barakaların döşemeleri, temelleri yoktu. Çevrede inşaatla ilgili araçlar, el arabaları, beton karıştırıcıları, kürekler, tuğlalar, kiremitler yoktu. Karargâhtan tarlalara doğru bir patika uzanıyordu. Burada yer yer biten otlardan patikanın bir süredir kullanılmadığı belli oluyordu. Sanki birisi buraya 10.000 kişi yerleştirmeyi düşünmüş, inşaat başladıktan birkaç hafta sonra da fikrini değiştirmişti. Yine de görünüşte bu açıklamaya uymayan bir şeyler vardı. Faber sessizce dolaşmaya başladı. Nöbetçilerin çevreyi bir kez daha kontrol etmek güdüsüne kapılabileceklerini düşünerek dikkatli hareket ediyordu. Kampın ortasında birkaç tane askeri araç vardı. Eski ve paslıydı hepsi de. İçlerinde de motor ya da döşemeler yoktu. Peki işe yaramaz araçların orası burası bir başka yerde kullanılmak üzere alındıysa karoserleri neden duruyordu? Öte yandan duvarları olan barakalar sıranın dış kısmında bulunanlardı. Burası bir inşaat yerinden çok bir film setine benziyordu. Faber buradan öğreneceğini öğrendiğine karar verdi. Kampın doğu kenarına yürüyüp sonra dört ayak üzerinde bir çalılığın gerisinde gözden yitinceye kadar emekledi. Yarım mil kadar ötedeki bir tepenin üzerinden arkasına baktı. Şimdi görünüm yeniden bir kışla havasını almıştı. Şimdi kafasında bir fikir oluşmaya başlamıştı ama karar vermekte acele etmedi. Arazi hala oldukça düzdü, yumuşak kıvrımlarla dalgalanıyordu. Bir baykuş öttü, Faber sesin geldiği yöne bakınca uzakta yıkılmış bir ahır gördü. 5 mil kadar sonra da havaalanı ortaya çıktı. Burada sanki Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin toplam uçak sayısından daha çok uçak var gibiydi. Pathfinder'lar, Lancaster'lar, Amerikan B-17'leri, Hurricane'ler, Spitfire'lar, Mosquito'lar. Uçakların hepsi de çamura gömülmüştü, pislik içindeydiler. Yine ne bir ışık ne de gürültü vardı. Faber yine aynı yöntemi uyguladı. Nöbetçilerin yerini tespit edinceye kadar uçaklara doğru sürünerek gitti. Havaalanının ortasında küçük bir çadır kurulmuştu. Bir lambanın ışığı dışarı vuruyordu. 2 ya da 3 kişi vardı çadırda. Faber yaklaştıkça uçaklar düzleşmeye başlamıştı. Sanki ezilmiş gibiydiler. En yakınındaki uçağa yaklaşarak dokundu hayretle. Bu bir Spitfire biçiminde kesilmiş, kamuflaj renklerine boyanarak toprağa iplerle bağlanmış suntadan bir uçaktı. Diğer bütün uçaklar da aynıydı. 1000'den fazla uçak vardı. Faber gözünün ucuyla çadırı gözleyerek ayağa kalktı. En küçük bir hareketi fark ettiğinde kendini yere atmaya hazırdı. Bütün düzmece uçakları gezerek bunları film setine benzeyen barakalarla karşılaştırdı. Bunların ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyordu. Eğer incelemesini sürdürürse buna benzer başka havaalanları da bulacağını biliyordu artık. Wash'a gitse orada da düzmece bir filo göreceğinden emindi. En geniş içerikli, pahalı, akıl almaz bir tuzaktı. Evet, dikkatli bir gözlemci elbette uzun süre aldatamazdı. Ama bunlar yakından bakacak biri için yapılmamıştı. Havadan keşif yapacakları aldatmak için hazırlanmıştı. Çok alçaktan uçan en son model kameralarla donanmış bir uçaktan çekilen resimler bile burada asker ve araç yığını yapıldığını gösterecekti. Genelkurmay'ın Sen Nehri'nin doğusundan bir saldırı beklemelerine şaşmamak gerekirdi. Faber bu düzmece oyunun başka yönlerinin de bulunduğunu tahmin ediyordu. İngilizler telsiz haberlerinde FUSAG'dan söz ediyor, çözüleceğini bildikleri şifreler kullanıyorlardı herhalde. İspanya üzerinden giden haberleşmelerde Hamburg düzmece casusluk raporları alıyordu. Olanaklar sonsuzdu. İngilizler bu işgale 4 yıldan beri hazırlanıyorlardı. Alman ordusunun çoğunluğu Rus cephesindeydi. Müttefikler Fransız topraklarında ayak basacak bir yer buldukları andan itibaren durdurulamazlardı. Almanların tek şansı onları sahillerde yakalamak ve gemilerden çıkarlarken temizlemekti. Eğer müttefikleri yanlış yerde beklerlerse tek şanslarını yitirirlerdi. Strateji tümüyle belliydi. Basit, sade ve yıkıcıydı. Faber'ın Hamburg'a haber vermesi gerekti. Bir an Hamburg'un kendisine inanıp inanmayacağını merak etti. Savaş stratejisi bir tek kişinin sözüyle anında değiştirilemezdi. Aslında önemli, yüksek düzeyde biriydi ama stratejiyi değiştirebilecek kadar güçlü müydü? Elinde kanıt olmalıydı, bu kanıtı Berlin'e götürmeliydi, fotoğraf çekmeliydi. Bu düzmece ordunun resimlerini çekecek, sonra İskoçya'da gidip U denizaltısını bulacak ve kanıtları Führer'e kendi eliyle verecekti. Bundan fazlasını yapamazdı. Resim çekmek için ışık gerekliydi. Şafak sökünceye dek beklemek zorundaydı. Biraz ötede yıkık bir ahır vardı. Gecenin geri kalan bölümünü orada geçirecekti. Pusulasına bakıp yola koyuldu. Ahır sandığından da uzaktı. Bir saat sonra ahıra geldi. Çatısı delik deşik tahtadan bir yapıydı. Fareler yiyecek bulamayacaklarını anlayınca çekip gitmişlerdi. Ama samanlıkta yarasalar vardı. Faber tahtaların üzerine uzandı ama uyuyamadı. Çünkü tarihin en büyük savaşının gidişini yalnızca kendisinin değiştirebileceğini biliyor, tedirginleşiyordu. Şafak 5.21'de sökecekti. Faber 4.20'de yola koyuldu. Uyuyamamıştı ama 2 saat hareketsiz yatmak vücudunu dinlendirmiş, kafasını sakinleştirmişti. Artık morali yüksekti. Batıdan esen bir rüzgarla bulutlar dağılıyordu. Zamanlaması iyiydi. Havaalanına yaklaştığında gökyüzü oldukça aydınlanmıştı. Nöbetçiler hala çadırlarındaydılar. Şansı yolundaysa uyuyor olmalıydılar. Faber kendi deneyimlerinden böyle zamanlarda uyanık kalmanın ne denli güç olduğunu bilirdi. Eğer nöbetçiler dışarı çıkarsa onları öldürmek zorunda kalacaktı. Yerini seçip Leica makinesine 33 milimetrelik 36 pozluk Agfa film taktı. Filmin ışığa duyarlılığının bozulmamış olmasını diliyordu. Çünkü film savaşın başlamasından önceki dönemden beri bavulunda duruyordu. Bugünlerde İngiltere'de film satın alınamıyordu. Bozulmamış olması gerekirdi. Çünkü filmi ısıdan uzakta ışık geçirmez bir torba içinde muhafaza etmişti. Güneşin kızıl ışıkları ufukta görünmeye başlayınca resimleri çekmeye başladı. Çeşitli yönlerden, çeşitli uzaklıklardan çekti. Son olarak da düzmece uçaklardan birinin yakından resmini aldı. Son resmi çekerken gözünün ucuyla bir hareket gördü. Kendini dümdüz yere atıp Sunta'dan Mosquito uçağının altına süründü. Çadırdan çıkan bir asker birkaç adım yürüdü, işedi. Esneyip gerindikten sonra bir sigara yakıp çadıra girdi. Faber kalkıp koşmaya başladı. Çeyrek mil kadar sonra dönüp baktı. Havaalanı artık görünmüyordu. Batıya, barakalara doğru yöneldi. Sıradan bir casusluk olayı değildi bu. Hitler bütün yaşamı boyunca iktidardaki tek kişi olmayı başarmıştı. Tüm uzmanların yanıldığını, yine yalnızca Hitler'in haklı çıktığını kanıtlayacak kişinin yalnızca sırtını sıvazlamak yetmezdi. Faber Hitler'in kendisini şimdiden Abwehr'in en iyi ajanı olarak kabul ettiğini biliyordu. Bu işteki başarısı da herhalde Canaris'in yerine geçmesini sağlardı. Başarırsa elbette. Adımlarını hızlandırıp 20 metre kadar koşarak gitti. 6.30'da barakalara varmıştı. Artık ortalık aydınlanmıştı, fazla yaklaşamazdı. Çünkü askerler çadırdan çıkıp sırtlarını barakalardan birine dayayarak oturmuşlardı. Bulundukları yerden çevreyi olduğu gibi görebiliyorlardı. Bir çalılığın dibine oturup resimleri uzaktan çekti. Normal resimler bunları gerçek barakalar gibi gösterecekti. Ama büyütüldüğü zaman aldatmacanın ayrıntıları ortaya çıkacaktı. Teknesine doğru giderken 30 resim çekmiş bulunuyordu. Acele ediyordu. Çünkü siyahlar giyinmiş yasak bir bölgede dolaşan bir insan şüphe uyandırırdı. Bir saat kadar sonra tel örgülere geldi. Şimdiye dek yaban kazlarından başka bir şey görmemişti. Tel örgüyü tırmanırken içinde derin bir rahatlama hissetti. Tel örgünün iç tarafındayken kuşku dengesi aleyhindeydi. Ama öte yanda yakalansa kuşları gözlediğini, balığa çıktığını ileri sürebilirdi. Tehlikenin en büyük bölümünü atlatmıştı. Kanala geldi, artık güvenlikteydi. Tekne sabahın ışıklarında çok sevimli görünüyordu. Yola koyulur koyulmaz bir çay yapacak ve... Teknenin kamerasından üniformalı bir adam çıkıp ''Vay vay'' dedi, ''Kimsiniz siz?'' Faber olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Buz gibi soğukkanlılığıyla içgüdülerini toparlamaya çalışıyordu. Yabancı bölge muhafız birliğinin üniformasını taşıyordu. Rütbesi yüzbaşıydı. Belinde tabancası vardı. Uzun boylu sağlam yapılıydı. 50 yaşlarında gösteriyordu. Silahını çekmeye de davranmamıştı. Faber bütün bunları bir bakışta görmüştü. ''Teknemde olan sizsiniz'' dedi. ''Kim olduğunuzu benim sormam gerek.'' Muhafız birliğinden yüzbaşı Stephen Langham. James Baker. Faber hala kıyıda duruyordu. Yüzbaşı rütbesindeki biri devriyeye tek başına çıkmazdı. Ne yapıyorsunuz burada?
Tatildeyim.
Neredeydiniz? Kuşları gözlüyordum. Şafak sökmezden önce mi? Tut şunu Watson.
Pamuklu kumu açtan üniforma giymiş gençten biri Faber'ın sol tarafında bitti. Elinde bir çifte vardı. Faber çevresine bakındı. Sağında ve arkasında da birer kişi vardı.
Yüzbaşı sordu. Ne yönden geliyordu onbaşı?
Yanıt bir meşe ağacının üstünden duyuldu.
Yasak bölgeden efendim.
Faber olasılıkları hesaplıyordu. 4'e 1. Onbaşı ağaçtan inene kadar elbette. İki silahları vardı yalnızca, çifte ve yüzbaşının tabancası. Üstelik amatördüler de. Tekne de yardımcı olurdu.
Yasak bölge mi? Ben yalnızca tel örgüler gördüm. Bakın şu silahı başka tarafa çevirir misiniz? Belki patlar da.
Yüzbaşı karanlıkta kimse kuş izlemeye gitmez dedi.
Eğer karanlıkta bir yere gizlenirseniz kuşlar uyandığında sizi görmezler. Bu iş böyle yapılır. Şimdi bakın, muhafız birliği gerçekten vatansever, cesur bir kuruluş. Ama işi fazla uzatmayalım, olur mu? Belgelerime bakıp bir rapor yazamaz mısınız?
Yüzbaşının kuşkulu bir hali vardı.
O çantada ne var?
Dürbün, kamera, kuşlarla ilgili bir kitap. Faber'ın eli çantaya gitti.
Hayır, kıpırdama. Şu çantanın içine bak Watson.
Tamam işte, amatörce bir hata.
Watson, eller yukarı dedi.
Faber ellerini başının üzerine kaldırdı. Sağ eli ceketinin sol kolunun yakınındaydı. Faber bundan sonraki birkaç dakikayı planladı. Silah atışı yapılmamalıydı. Watson çifteyi doğrultarak Faber'a soldan yanaştı. Çantanın kapağını açtı. Faber kolunun iç tarafından şişi çekip Watson'ın ense köküne sonuna kadar sapladı. Öteki eliyle de çifteyi kaptı. Diğer iki asker Faber'a yaklaşmaya başladılar. Ağaçtaki de hızla aşağı kaydı. Faber şişi Watson'ın ensesinden çekti, yüzbaşı silahını çıkarmaya çalışıyordu. Faber tekneye atladı, bir an sallandılar, yüzbaşı sendeledi. Faber ona şişle saldırdı ama öldürücü darbe indiremeyecek kadar uzaktaydı. Şiş yüzbaşının apoletini yırtıp çenesini çizdi. Adam elini silahından çekip çenesine götürdü. Faber bir sıçrayışta kıyıdan yana döndü. Askerlerden biri tekneye atladı. Faber sağ kolunu ileri uzatıp kıpırdamadan tutmuştu. Şiş askerin midesine gömüldü. Onun düşmesiyle birlikte Faber da dengesini yitirdi. Şişi çekecek zamanı kalmamıştı çünkü. Yüzbaşı silahını kılıfından çıkarmak üzereydi. Faber ellerini ileri uzatarak onun üzerine atıldı. Silahı çekmişti yüzbaşı ama Faber da parmaklarını onun gözlerine sokmuştu. Adam ıstırapla haykırarak Faber'ın kolunu iki yana açmaya çalıştı. Tekneye birinin atladığını belirten bir gürültü oldu. Faber döndü. Yüzbaşı artık silahının emniyetini açsa bile ateş edecek durumda değildi. Dördüncü askerin elinde bir polis copu vardı. Copu olanca gücüyle indirdi ama Faber sağa sıçradı. Cop başına değil sol omuzuna gelmişti. Sol kolu bir an felce uğramış gibi oldu. Sağ elinin yan tarafıyla adamın boynuna yerinde güçlü bir darbe indirdi. Ama hayrettir, adam bu darbenin etkisiyle yere yıkılmamış, aksine ikinci kez vurmak için copunu havaya kaldırmıştı. Faber yaklaştı. Sol kolu şimdi korkunç bir biçimde ağrımaya başlamıştı. Askerin yüzünü iki eliyle tutup kıvırdı, kıvırdı. Sonra adamın boynunun kırıldığını belirten tok bir çatırtı duyuldu. Aynı anda Job bir kez daha, bu kez Faber'ın başına indi, onu sendeletti. Yüzbaşı hala sendeleyerek Faber'a çarptı. Faber onu itince adam geri geri gidip küpeşteden kanala düştü. Onbaşı ağaçtan yere atlamıştı şimdi. Faber şişini yerde yatan askerin göğsünden çekerek kıyıya atladı. Watson daha sağdı ama uzun sürmeyecekti. Ensesinden oluk gibi kan akıyordu. Faber'la onbaşı karşılıklı durdular. Onbaşının silahı vardı. Çok korkmuştu asker. Meşe ağacından inmesi gereken birkaç saniye içinde bu yabancı üç arkadaşını öldürmüş, dördüncüsünü de kanala atmıştı. Dehşet gözlerinde alev alev yanıyordu. Faber silaha baktı, eskiydi, sanki müzeden çıkmış gibiydi. Onbaşı silahına güvenmiş olsaydı zaten çoktan ateş ederdi. Onbaşı bir adım attı, Faber onun sağ bacağını sürüdüğüne dikkat etti. Belki de ağaçtan inerken incitmişti. Faber yana kayarak askerin ağırlığını sakat bacağı üzerine vermesini sağladı. Sonra ayağının ucuyla bir taşı yerinden oynattı, askerin bakışı taşa gittiği anda da harekete geçti. Onbaşı tetiği çekti ama bir şey olmadı. Eski tüfek tutukluk yapmıştı. Ateş alsaydı bile Faber'a isabet etmezdi. Çünkü askerin gözleri yerdeki taştaydı. Zayıf bacağı üzerinde sendeliyordu. Faber da harekete geçmişti bile. Faber onu ense kökünden şişleyerek öldürdü. Şimdi yalnızca yüzbaşı kalmıştı. Faber onun karşı kıyıdan sahile çıkmaya çalıştığını gördü. Yüzbaşı 100 metre kadar ötedeydi ve koşuyordu. Faber peşine düştü. Suya atlayıp birkaç kulaçta karşıya geçti. Şimdi koşuyorlardı. Faber yaklaştıkça adamın hırıltılı soluk alıp verişlerini duyuyordu. Sonunda yüzbaşı yavaşlayıp bir çalılığın içine çöktü. Faber yaklaşıp onu kendine doğru çevirdi. ''Yüzbaşı, sen bir şeytansın.'' dedi. ''Yüzümü gördün.'' dedi Faber ve onu öldürdü. 12. Kısım. Kanatlarında gamalı haç bulunan JU-52 tipi bir nakliye uçağı Doğu Prusya ormanındaki yağmurdan ıslanmış piste indi. Yüz çizgileri iri, kocaman burunlu, kocaman ağızlı, kocaman kulaklı, ufak tefek bir adam inip pisti hızlı hızlı geçerek kendisini bekleyen Mercedes'e bindi. Araba kasvetli yağmurlu ormandan geçerken Feldmarşal Erwin Rommel kasketini çıkarıp elini sinirli sinirli seyrelmeye başlayan saçlarının üzerinden geçirdi. Birkaç hafta içinde bir başkasının çantasında Führer'in kendisine yöneltilecek bir bombayla bu aynı yoldan geçeceğini biliyordu. Bu arada savaş devam etmeli, Almanya'nın yeni lideri, bu kişi Rommel'in kendisi de olabilirdi, müttefiklerle pazarlığa oturabilmek için güçlü bir durumda olmalıydı. Araba 10 mil kadar sonra Wolfschanze'ye, kurt inine geldi. Şimdi burası Hitler'le çevresindeki generallerin karargahı olmuştu. Rommel kasketini giyip arabadan indi. Oberführer Rattenhuber, SS'lerin şefi Rommel'in silahını almak için hiçbir şey söylemeden elini uzattı. Toplantı soğuk, rutubetli, havasız, beton duvarlı yeraltı sığınağında yapılacaktı. Rommel merdivenleri inip sığınağa girdi. İçeride öğlende yapılacak toplantı için gelmiş bekleyenler vardı. Himmler, Göring, von Ribbentrop, Keitel. Rommel hepsini başıyla selamladıktan sonra dik arkalıklı bir sandalyeye oturup beklemeye koyuldu. Hitler gelince hep birlikte ayağa kalktılar. Gri bir ceket, siyah pantolon giymişti. Sırtının daha da kamburlaşmış olması Rommel'in dikkatini çekti. Hitler doğrudan sığınağın öte ucuna yürüdü. Betona çivilenmiş büyük bir Kuzeybatı Avrupa haritasının önünde durdu. Yorgun ve sinirli görünüyordu. Hiçbir başlangıca gereksinmeden konuya girdi.
''Müttefikler Avrupa'ya bir çıkartma yapacaklar. Bu yıl İngiliz ve Amerikan birlikleri İngiltere'den harekete geçecekler. Fransa'ya çıkacaklar. Onları suların en yüksek olduğu yerde mahvedeceğiz. Bu konu tartışma kaldırmaz.''
Meydan okur gibi subaylarının yüzlerine baktı Hitler. Kimseden ses çıkmadı. Rommel titredi. Sığınakta ölüm soğukluğu vardı.
Sorun şu, çıkartmayı nereden yapacaklar? Von Roen, raporunuzu dinleyelim.
Canaris'in yerini etkileyici bir biçimde almış olan Albay von Roen'le ayağa kalktı. Savaşın başlangıcında yalnızca bir yüzbaşı olan von Roen'le Fransız ordusunun zayıf noktaları hakkında hazırladığı, Almanya'nın kesin bir zafer kazanmasına neden olan raporuyla dikkati üzerinde toplamıştı. 1942'de Ordu İstihbarat Bürosu'nun şefliğine getirilmiş, Canaris'in düşmesiyle Abwehr'de onun sorumluluğu altına girmişti. Rowan konuştu. Elimizde geniş ayrıntılı bilgiler var ama asla eksiksiz değil. Müttefiklerin hazırladıkları çıkarma harekatına Overlord adını verdiklerini biliyoruz. İngiltere'deki askeri yığınaklar şöyle. Von Rowan'le bir sopa alarak haritanın başına geçti. 1. Güney sahili. 2. Doğu Anglia diye bilinen yer. 3. İskoçya. Doğu Anglia'daki yığınaklar hepsinden yoğun. Çıkartmanın 3 koldan yapılacağını sanıyoruz. Birinci kol Normandiya'dan şaşırtma harekatına girişecek. Çıkartmanın ağırlığını taşıyan ikinci kol Dover Boğazı'ndan kaleye çıkacak. Üçüncü kol İskoçya'dan Kuzey Denizi'ni geçip Norveç'e gelecek. Tüm gizli servis kaynakları bu tahmini destekliyor. Von Rowan de yerine oturdu. Hitler sordu, konuşmak isteyen var mı? Fransa'nın kuzey sahilinin kontrolünü elinde tutan B grubu ordularının kumandanı olan Rommel, ''Ben bu konuda olumlu bir şey söyleyebilirim.'' dedi. ''Şimdiye kadar en çok bombardıman edilen yer Pas-des-Calais oldu.'' Göring, ''Tahminlerinizi hangi gizli servis kaynakları destekliyor von Rowan'le?'' diye sordu. Rowan'le yine ayağa kalktı. ''Üç kaynak var. Keşif uçakları, düşmanın telsiz mesajları ve ajanların raporları.'' Von Rowan'le oturdu. Hitler ellerini korumak istermişçesine erkeklik organlarının önünde kavuşturdu. Bu bir nutuk çekeceği zaman yaptığı sinirli bir hareketti. ''Ben şimdi size,'' diye başladı. ''Winston Churchill'in yerinde olsam ne yapardım onu anlatacağım. Karşımda iki seçenek var. Senin doğusu, senin batısı. Doğunun bir tek üstünlüğü var, yakın olması. Ama modern savaşta yalnızca iki tür uzaklık vardır. Savaş menzilinin içi, savaş menzilinin dışı. Bu iki seçenekle savaş menzilinin içinde. Bu yüzden uzaklık söz konusu olamaz. Batının büyük bir limanı var, Cherbourg. Ama doğunun yok. En önemlisi doğu batıdan daha iyi tahkim edilmiş durumda. Düşmanın da keşif uçakları olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani ben olsam batıyı yeğlerdim. O zaman ne yapardım? Almanları aksini yapacağıma inandırmaya çalışırdım. Normandiya'ya yollayacağım her uçağa karşılık Pas-des-Calais'e iki katı bombardıman uçağı gönderirdim. Sendeki bütün köprüleri havaya uçurmaya bakardım. Yanlış yönlendirici telsiz mesajları verir, sahte ajan raporları yollar, düşmanı yanıltacak biçimde askeri yığınak yapardım. Rommel, von Rowan'le gibi aptalları kandırırdım. Führer'in kendisini de kandıracağını ümit ederdim. Uzun bir sessizlikten sonra ilk konuşan Göring oldu. Führer'im, sizinkine eşit bir deha atfederek Churchill'i yüceltiyorsunuz. Sığınağın gergin havası bu sözlerle bir dereceye kadar yumuşamış gibiydi. Göring söylenmesi gereken şeyi söyleyerek karşıtlığını bir övgü içine sokmuştu. Diğerleri onu izlediler, çıkartma konusundaki fikirlerini ileri sürdüler. Hitler bir saat kadar onları dinledi. Sonra susmaları için elini kaldırdı. Masadan sararmış bir kağıt alarak salladı. 1941'de, dedi, sahil savunmaları yapımı konusunda fikirlerimi belirten bir yazı yazdım. Müttefiklerin çıkartmayı ancak ideal, kusursuz limanlar oluşturan Normandiya veya Bretanya sahillerinden yapabileceklerini ileri sürdüm. Şimdi de aynı duygular içindeyim. Hitler'in alt dudağında tükrüğü köpüklenmişti. Von Rowan'le buna yanıt verdi. Bu sırada Rommel, von Rowan'le benden daha cesur diye düşünüyordu. Führerim, doğal olarak araştırmalarımız sürüyor. Bilmeniz gereken bir şey var. Son haftalarda İngiltere'ye özel bir görevli yollayarak Dee Nadel diye bilinen ajanla ilişki kurmasını istedim. Hitler'in gözleri ışıldadı. Ah, onu tanırım. Devam et. Dee Nadel'e Doğu Anglia'da General Patton'ın emri altında toplanan 1. Amerikan Ordu Grubu'nun gücünü saptaması emri verildi. Eğer Dee Nadel bu ordunun gücünün abartılmış olduğunu ortaya çıkarırsa o zaman tahminlerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Ama ordunun bizim şimdi inandığımız gibi güçlü olduğunu bildirirse müttefiklerin hedeflerinin kale olacağına hiç kuşku kalmayacak. Göring von Rowan'le'ye bakarak ''Kim bu Dee Nadel?'' diye sordu. Soruyu Hitler yanıtladı. Canaris'in gizli servise aldığı tek gerçek ajandır o. Çünkü onu benim isteğim üzerine işe aldı. Ailesini tanırım. Reich'ın temel direklerinden biridir. Güçlü, sadık, dürüst bir Alman ailesi. Dee Nadel ise çok zekidir, çok. Bütün raporlarını okurum. İngilizlerin savaş ilanından önce İngiltere'ye yerleşti. Daha önce Rusya'da. Von Rowan'le onun sözünü kesti. Führerim, Hitler ona öfkeyle baktı. Ama casusların şefinin onu susturmakla doğru hareket ettiğini de anlamıştı.
Evet.
Von Rohan'ı çekinerek sordu. O halde Die Nadel'in raporunu kabul edeceksiniz. Hitler soruyu başıyla evet diyerek, o adam gerçeği ortaya çıkaracaktır dedi.